Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, bir müddet önce şu anda yaşayan insanların tamamı topraktı. Sen hayat verdin. Bizi şimdi yaşatıyorsun. Bir müddet sonra tekrar toprak olacağız. İmtihan için geldiğimiz bu dünyada asla yanımızda kalmayacak şeylere heveslenerek imtihanı kaybedenlerden olmamamız için bütün gayreti gösteren iyi kullarından olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hayatımız boyunca senin emirlerini birinci sıraya alan, menfaatlerini hep senin emirlerinin doğrultusunda düzenleyen, senin emrine aykırı olanları tamamen terk eden ve senin yolunda seve seve canını da verecek olan iyi kullarından olmayı bizlere nasip eyle. İmtihanı sen yaptığın için gerçekten çok zor bir imtihan. Bu zor imtihanı elbette ki başaracak güçte bizi yarattın. O gücün farkında olmamızı lütfeyle ya Rabbi. Bugün konumuz Kur'an'da aile ve önemi. Aile gerçekten Allah-u Teala'nın çok büyük ikramlarından bir tanesidir. Bu dünyada insanın eline geçecek en büyük nimetlerdendir. Ama yine Allah-u Teala'nın koyduğu imtihan gereği, nimet ne kadar büyük olursa sıkıntısı ve külfet de o kadar fazla olur. Yaratılış itibariyle erkeğin kadına karşı bir arzusu vardır. Kadının da her zaman kendisini güzel ve talep edilir konumda görme arzusu vardır. Allah bu iki varlığı o şekilde yaratmıştır. Evlilik öncesi herkes hayal kurar. Evlendikten sonra bu hayallerin gerçek olmadığı ortaya çıkar. Ortaya çıkınca kız sorumluluğu erkeğe, erkek de sorumluluğu kadına atmaya çalışır. İşte bugün biliyorsunuz günümüzde şey vardır. İşte balayı dedikleri bir olay var. Bunlar tamamen kapitalistlerin kendilerine müşteri meydana getirmek için uydurdukları saçmalıkların en zirvelerindendir. Yani bu balayı dedikleri şey. Zirvelerindendir. Onun için balayına gidenleri gördüğünüz zaman birbirleriyle dövüşerek geri döndükten de görürsünüz. Yani balayı zehir ayına dönüşür. Ama bizim geleneğimizde kız ailesinden kocasının yanına geldiği zaman kızın yakınlarından birisi de oraya gelir, bir müddet onun yanında kalır. Çünkü kız ancak o şekilde yeni ailesine alışabilir. Ve o tecrübeli olan hanım kendi tecrübelerini buna aktararak mutlu olmasını sağlar. Hayalci değil, gerçekçi olmasını sağlar. Tabi bu gelenekler tamamen maalesef unutuldu. Şimdi Allah-u Teala insanları imtihan için yarattığından kadın da erkek de muhalif yapıdadırlar. Muhalif yapıda oldukları için, yani yaratılış böyle. muhalif yapıdadırlar. Erkek karısına, kadın kocasına muhalif yapıdadır. Ve bu muhalefet Allah'ın emirlerine uyulduğu zaman güzelliğe ve mutluluğa dönüşür. Şimdi Allah-u Teala şöyle buyuruyor Rum suresinin 21. ayetinde ve min ayatihi halaka lekum en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Allah'ın ayetlerindendir. Yani Allah'ın çok önemli belgelerindendir. Sizin için kendi cinsinizden eşler yaratmıştır. لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا o eşlerinize karşı sükunet bulasınız diye, yani huzur bulasınız diye. Onun için dünyada nereye giderseniz gidin, evinizde bulduğunuz huzuru hiçbir yerde bulamazsınız. Ama evde de sıkıntılar mutlaka vardır. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً aranızda sevgi ve merhamet de oluşturmuştur. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ama bunda düşünenler için kesin ayetler, ibretler vardır. Evet, Allah sevgi ve merhamet de oluşturmuştur. Bu son derece doğru. Ama bu sevgi ve merhametin devam edebilmesi için de insanların kendilerini çok iyi tanıması lazım. Yeryüzünün ilk ailesi Adem ile Havva bulundukları bahçeden Allah tarafından çıkarılırken Taha suresi 123'tü değil mi? Orada diyor ki Allah-u Teala 121'den 123'e kadar ya. İhbita minha ikiniz oradan çıkın. Adem Havva yeryüzünün ilk karı kocası. Ba'dukum li ba'din adu. Biriniz diğerine düşman olacaktır. Bakın arabada sevgi ve merhamet var elbette ama bir de muhalif yapı var. Muhalif yapıyı öne alırsanız bu düşmanlık olur. Peki nasıl bu sevgi ve merhametten istifade edeceğiz? فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدَنْ benden size bir huda, bir kitap gelirse, işte elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an hüdadır. Biliyorsunuz, ذَٰلِكِ الْكِتَابِ huden lil muttakin diye başlıyor. Bu kitap müttakiler için hüdadır. Yani doğru yolu gösterir. Ne yapılması gerektiğini gösterir. Benden size bir hüda gelirse, demek ki o bahçeden çıkıncaya kadar henüz Adem nebi olmamış. Peki geldi. Femen ittebaa hudaya. Kim benim hüdama uyarsa. Yani ey Havva sen uyarsan sen. Ey Adem sen uyarsan sen. İkiniz uyarsanız ikiniz. Fela yadillu yanlış yapmaz. Vela yeşka sıkıntıya da girmez. Yani sıkıntıya girmemek. Mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman Kur'an-ı Kerim'e uyacaksınız. Aynı şeyi Allah-u Teala şeyde de söylüyor. 60 Tegabun suresi değil mi? Tegabun 14. ayette de söylüyor. Diyor ki ya eyyühellezine amenu müminler inne min ezvacikum ve evladikum aduvven lekum. Eşleriniz ve çocuklarınız içinde size düşman olanlar vardır. Hayalci olmayın, gerçekçi olun. Peki ne yapacağız ya Rabbi? Ve in ta'fu fahzeruhum onlara karşı önce dikkatli olun. Dikkatli olun. Bak bu eşler kelimesi kadın içinde, erkek içinde söz konusu. Allah Kur'an'da mesela Arapçada müzekker müennes diye şey vardır kelimelerde yani erkeklik dişilik. Ama eş konusundaki kelimelerde erkeklik dişilik kullanılmaz. Ortak kelime kullanılır. Zevç. Ezvacikum dendiği zaman kadın için de erkek için de geçerli olan kelimedir. Eşleriniz ve evladınız içinden size düşman olanlar vardır. Onlara karşı dikkatli olun. Allah Allah. Yani öyle mi? Tabii ki öyle. Dikkatli olun. Peki ne yapacağız? Eşimizi boşayalım mı? Ayıralım mı? Yok. Ve in ta'fu. Görmezseniz, yani görmezlikten geleceksiniz. Görüyorsunuz da görmemiş gibi davranacaksınız. Ve tasfahu. Yeni bir sayfa açacaksınız. Ya sen dün böyle yapmıştın. Hatırlıyor musun balayına gittiğimizde ne demiştin? Eğer dün şunu yaptın diyorsanız evde mutluluk asla bulamazsınız. Hani sen bir gün böyle yapmıştın. Bu kelimeler hiç aklınıza bile gelmeyecek. Hatırlıyor musun falan yerde şöyle? Yok. Sen onu hiç hatırlama. Unut onu. Yeni sayfa aç. Ve tavfiru ve ört. Yani bir de kırılan döküleni tamir et. Peki o zaman feynallahu gafurur rahim. Siz neler kırıp döküyorsunuz da Allah bak sizin hatanızı da görmüyor. Yine size yemek de veriyor, sağlıkta, afiyet her şeyde veriyor. Allah'ın verdiği bu nimetleri görsenize. Şimdi durum böyle. Ama tabii insanlar dine uyma yerine dini kendilerine uydurmayı çok seviyorlar. Yani şunu kafamıza çok çok iyi yerleştirelim. Kendini dinsiz sayan hiç kimse yoktur. Peki dinsiz diyorsa, deist diyorsa, ateist diyorsa neye göre diyor? Kendisine anlatılan dini kabul etmediği için diyor. Ya da bazı şeyler hesabına gelmediği için diyor. Kendi istediği gibi yaşamak istiyor. Ben ateistleri şöyle anlıyorum. Allah bana her şey versin ama emir vermesin diyenlerdir. Hiç benim işime karışmasın ama ben ne istiyorsam onu versin. Ama mümin olan Allah'a tam güvenendir. Allah bana her şey verir. Elbette ki emir verir. Benim için en baş tacı olan Allah'ın emirleridir. Verdiği nimetleri de onun emirleri doğrultusunda harcarım. Şimdi ben dindar olmak, bizim kendimizi dindar saymamız önemli değil. Acaba Allah da bizi dindar sayıyor mu? Allah kabul ediyor mu? Çünkü dindarlığımızı onaylayacak olan O'dur. Başkası değil. Allah-u Teala kendinin dindar saydığı kişilerden olmayı nasip eylesin. Şimdi bu kadın ve aile konusu öteden beri istismar edilen bir konudur. Şöyle kısa bir özetini söyleyecek olursak mesela Kur'an-ı Kerim'de kadın ve erkek dengesi inanılmaz güzellikte ortaya konulmuştur. Ama Kur'an-ı Kerim'de konulan o denge kısa sürede Müslümanlar tarafından tamamen ortadan kaldırılmış. Kadın sıfıra indirilmiş, değeri sıfırın altına düşürülmüş. Ve bu mezheplerin görüşü olarak bugün hala İslam gibi bütün İslam aleminde çok yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. Şimdi son zamanlarda Batı'nın etkisiyle İslam aleminde kendilerini Batı'ya iyi göstermek isteyenlerin işte aslında şöyle diye böyle şeyleri bataklık içerisinde çırpınmaları falan var. Onlar eğer böyle bir fırsat olmasa yani karşılarında bu dengeden, bu doğrulardan bahsedenleri dinsiz diye öldürürler ama Batı'nın etkisi olduğu için şey yapıyorlar. Peki Batı ne? İyilikten yana mı? O da orada da çok ciddi bir dengesizlik var. Dikkat ederseniz Batı'da aile diye bir şey kalmadı. Bittiler tamamen. Ben bunu kendi yüzlerine sürekli söylemişimdir. Siz bittiniz diye. Onlar da evet demişlerdir. Hiç asla bana itiraz eden olmamıştır o yaptığımız çok sayıda toplantılarda. Şimdi Biz ne kadar Allah'ın kuluysak onlar da o derece Allah'ın kulu. Dolayısıyla biz Allah'ın dinini hem kendimiz yaşamalı hem onlara da götürmeliyiz. Son zamanlarda batıdan gelen şeylerde de bu defa erkek tümüyle bitirilmeye çalışılıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi diye bir yani inanılmaz bir şey ortaya kondu. Artık kadın kocasını evden atabiliyor. Artık ne bileyim bir acayip hale gelindi. Dolayısıyla işte bir tarafa bakıyorsunuz, kadını adam yerine koymuyor. Bir taraftan bakıyorsunuz, erkeği adam yerine koymuyorlar. Her iki halde de zarar gören aile oluyor. Evet, şimdi burada kısaca Yahya Hoca'dan ailenin önemini bir dinleyelim. Ondan sonra konumuza devam ederiz.
Evet, kısaca ailenin tanımından başlamak istiyorum ben. Hani aile biliyoruz, toplumun en küçük temel yapı taşı olarak ifade ediliyor. Aynı evde birlikte yaşayan ve en küçüğü karı kocadan oluşan ama daha sonra çocuklar ve biraz daha genişlerse dede, işte nine ve torunlardan oluşan çekirdek bir yapı. Kur'an-ı Kerim'e de baktığımız zaman Cenab-ı Hak hocamın da ifade ettiği gibi yani aile kurumuna büyük bir önem veriyor ama bunu kadın ve erkeği dengeli bir biçimde yaratarak ve ikisine de dengeli olarak haklar ve sorumlular yükleyerek bizlere tarif ediyor aileyi. Ama maalesef bu denge bazen erkek lehine bozulmuş, işte günümüzde de kadın lehine bozuluyor. Yani birileri kadının değerini mahvetmiş, günümüzde de erkeğin değeri tamamen bitirilmeye çalışılıyor ve neticede olan işte hangisinin lehine bitiriliyorsa başta o yaralanıyor. Daha sonra eşi ve maalesef aile tamamen yok oluyor, gidiyor. Şimdi evlenecek olan çiftler işte gerek evlilik arifesinde ve gerekse evlendikten sonra bakıyoruz bir furyaya kapılıyorlar bugün. Bakıyorsunuz bir sürü kitap yazıldı bu alanda. İşte evlilikte mutluluk. O adı taşıyan binlerce belki yüzlerce kitap var bugün. Herkes bir kitap peşinde acaba evliliğim nasıl mutlu olabilir diye. Başka yerlerden şeyi arıyoruz kendimize. Bir dayanak arıyoruz. Halbuki kendimizi tanıdığımız zaman ama bizi yaratanın tanıttığı şekilde tanıdığımız zaman önce kendimizi anlamlandırabiliyoruz. Daha sonra karşımızdakini ve ailemizi çok sağlam bir temele oturtabiliyoruz. İnsan Allah'ın kulu. İnsanı Allah yaratmış. Dolayısıyla insanı olumlu ve olumsuz özellikleriyle Allah nasıl tanıtmışsa öyle öğreneceğiz. Ardından Allah'ın yüklediği sorumluluklar neler? Haklar neler? Bunları bileceğiz. Kadın ve erkeğin görevleri neler? Bunları bileceğiz. Ondan sonra ailede mutluluk nasıl oluyor? Bunu gözlerimizle görecek, yaşayarak da tecrübe edeceğiz. Hep başka kitaplardayız ama bir türlü aklımıza gelmiyor ki bizim fıtratımıza uygun olarak ve tamamen fıtratımızdan ibaret olan bu Kur'an ne diyor aile hakkında? Bir açıp bakalım ki ailede mutluluk peşinde koşarken Allah bize ne diyor? Baktığımız zaman iş aslında Allah'ın insanı tanıtmasıyla başlıyor. Daha önce biz burada Kur'an'da insan konulu bir ders yapmıştık. Orada uzun uzadıya anlatmıştık. Kısaca sadece maddeler haline söyleyeyim. Mesela Allah insanı aceleci olarak tanıtıyor. Aceleci bir varlık. Ne demek? Fazla düşünmeden karar verebilen varlık. Dolayısıyla yanlış yapma imkanı ne olur böyle bir varlığın? Çok yüksek değil mi? İhtimal çok yüksek. Kadın da erkek de bilecek ki ikimiz de aceleci bir yapıdayız. Dolayısıyla bir anlık bir hevesle pat diye bir şey hakkında karar, hüküm vermemek lazım. Başka diyor ki Allah insan nankör bir varlıktır. Kime karşı nankör bir varlıktır hem de? Allah'a karşı nankör bir varlık. Ne demek? Her şeyimizi veren Allah'a nankörlük edebiliyorsak, hiçbir şeyimizi vermeyen ve hiçbir şeyimize sahip olmayan eşimize karşı nankör olmuşuz, çok da fazla büyütmemek lazım meseleyi. Yani bileceksin ki karşımdaki kadın erkek önemli değil. İki taraf birbirine bakıyor. Her şeyini borçlu olduğu Rabbine karşı nankörlük yapabilen biri bana da yarın öbür gün yapabilir. İmkan dahilindedir. Başka Allah diyor ki insan cimridir. İnsan cimri ise erkek cimridir, kadın cimridir demektir bu. İki tarafta birbirlerinden beklentilerini bu gerçeğe binaen kurması lazım. Bir şey vermeyince vay falan dünyaları yıkmaya gerek yok. Allah istediği zaman vermiyor insan. Karısı kocası istediği zaman vermeyebilir. Başka inatçıdır diyor insan. Yani ikna edemeyebilirsin karşı tarafta eşini hemen istediğin şeye. E Allah'ın hükümlerine karşı da insanlar inat ediyor işte, inanmamakta direniyorlar. Başka hırsa ve dünya malına menfaatine düşkündür diyor Allah insan için. Kadın da böyle düşünecek, koca da böyle düşünecek karşındakini. Şımarık ve kendini beğenmiştir diyor insan için Allah. Ya hepimiz için ortak özelliklerimiz bunlar. Cinsiyet ayrımı olmaksızın. Doyumsuzdur diyor insan. Ne kadar verirsen o kadar ister. Çok fazla büyütmemek lazım. Sabırsız, tahammülsüzdür diyor. İki üstüne vardın mı hemen kalkıp feryadı fikanı basabilir. Başka? Çabuk küsüp darılabilme özelliğine sahiptir. Yani gördüğümüz gibi bak cinsiyet ayrımcılığı yok. Ama erkek nahiyesinden bakarsan bunların hepsi kadında var. Kadınlar inatçı, kadınlar işte kadın nahiyesinden bakarsan erkekte de aynısı var. Erkekte cimridir, erkekte kendini beğenmiştir, erkekte doyumsuzdur, erkekte acelecidir, nankördür. Allah ayırt etmiyor ki. İnsansan bu özellikler sende var. Önemli olan bunları nasıl ve ne şekilde kullanacağımız ve tamir edeceğimizdir. Bakın aile ile ilgili temel ayet girişte hocamız tarafından okundu. Hiçbir zaman unutmamamız lazım. O da ne? Rum suresinin 21. ayeti. Aile niçin var? Aile, Cenab-ı Hak orada ne buyuruyordu? Birincisi, diyor ki Allah Teala aileyi bir ayet olarak tanımlıyor. Bak, bu çok önemli bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesi nasıl Allah'ın ayeti ise, var olan her bir şey de Allah'ın ayeti. Bizler insan olmamız hasebiyle Allah'ın bir ayeti olduğumuz gibi, bizlerin kurduğu aileler de Allah'ın bir ayeti olarak bizlere sunuluyor. Bakın buyuruyor ki Allah orada ve min ayatihi, Allah'ın ayetlerinden biridir. Ney? En halaka lekum min enfusikum ezvaca. Sizlere kendi cinsinizden eşler var etmiş olması. Yani insana insan cinsi eş. Kadına erkek, erkeğe kadın. Bu diyor Allah'ın ayetlerinden biri. Dolayısıyla birbirimize bakışımız temelde zaten buradan olmalı. Karşımda Allah'ın bir ayeti var. Allah'ın ayetine, Allah'ın ayeti nasıl emrediyorsa o şekilde davranmak lazım demek. Peki niçin var aile? Liteskunu ileyha. Yine bu cinsiyet ayrımı olmaksızın. Kadına da erkeğe de ortak hitap. Eşlerinizde sükunete kavuşasınız diye diyor Allah. Size kendi böyle cinsinizden eşler var etti. Yani erkek kadınında huzur ve sükunete kavuşacak. Kadın da kocasında huzur ve sükunete kavuşacak. Eşlik bu yüzden vardır. Ve eş dediğimizde aile dışında Allah böyle bir şeyi kabul etmediğine göre o zaman aile bir numarada huzurun ve sükunetin kaynağıdır Allah'a göre. Huzurun ve sükunetin kaynağı önce ailede başlar. Eğer karı koca Allah'ın emrettiği hususlara riayet ederek bir huzur ve sükunet ortamı oluşturursa, daha sonra kendilerinden dünyaya gelecek olan çocuklar da böyle huzurlu bir dünya görecek, bunu tecrübe edecek ve yarın öbür gün kendileri de büyüyüp yeni bir aile kurmaya çalıştığında o tecrübeden istifade edecekler. Ama Allah bunun içinde iki tane anahtar kavram ayete yerleştirmiş. Yani evlendin, banko mutlu olacaksın. Hiçbir sorun yok. Her evlenen on numara insan. Cennet. Hayır. Böyle de bir şey yok. İki şeye dikkat çekiyor Allah. Diyor ki ve ceale beynekum meveddeten ve rahmeten. Allah'ın iki ayeti daha var. Bir, Allah'ın diyor aranıza sevgi ve merhamet koymuş olması da yine onun ayetlerindendir. Demek ki huzura ve sükunete kavuşabilmenin iki anahtar kavramı. Bir tanesi eşlerin birbirlerini sevmeleri. İkincisi birbirlerine merhamet göstermeleriyle olur. Çok seviyorsun ama hiç kimse birbirine acımıyor. İşte günümüzde belki en büyük problemlerden biri bu aile için. Lafla peynir gemisi yürümüyor maalesef. Hayır, kadın da kocasını seviyor, koca da karısını seviyor. Ama iş fedakarlık yapmaya geldiği zaman hiç kimse elini taşın altına koymuyor. Olmaz işte. Orada huzur sükunet olmaz. Bak Allah sadece sevgi deseydi belki bugün bunları tartışıyor olabilirdik. Ama meveddet ve rahmet diyor Allah. Merhamet iki eşit aynı seviyede olan insanlar için birbirlerine acıma ve şefkat duymak demektir. Ama üstün olduğunuz durumlarda ki kadının erkeğe, erkeğin kadına üstün olduğu durumlar vardır. O durumlarda karşı tarafa ikram etmektir. O yüzden Allah'ın kullarına rahmeti hep ikramını ifade eder değil mi? Allah acımaz kuluna. Niye? Çünkü acımak acizlik gerektirir. Allah uygun görüyorsa ikram eder. Çünkü geniştir Allah. Ama biz insanlar aynı seviyede olduk mu birbirimize acıyacağız önce. O merhamet duygusu. Üstün olduğumuz durumlarda da işte orada ikram devreye girecek. O yüzden kimin? İşte maddi imkanı yerinde olan diğerine. Gücü kuvveti yerinde olan diğerine. İşte Allah dengeyi bu şekilde kuruyor. Kadını korumayı, kollamayı, nafakasını sağlamayı erkeğe yüklüyor. Erkek bu konuda verirken hiçbir şekilde kalkıp bir de minnet falan etmeyecek eşine karşı. Görevin çünkü. Allah bu yönde seni üstün kılmış. Kadına başka özellikler yüklemiş. O da eşine o konularda fedakarlık yapacak. Yeri gelecek bir anne şefkatiyle belki kocasına yaklaşacak. Ama erkek de yeri geldiği zaman bir baba şefkatiyle karısına yaklaşacak. Ama sevgi ve merhamet olmazsa demek ki bu ailede mutluluktan falan bahsetmek mümkün değil. Peki bir ayet daha okudu hocam. Daha ilk insan, ilk bildiğimiz aile kurumu Adem ve Havva ile Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriliyor. Cenab-ı Hak birkaç ayette, Bakara suresinde de var. Adem aleyhisselam diyor ki, ya Adem üskün ente ve zevcüke. Adem bak sen ve eşin. Sen ve eşin. Eş dediğine göre artık ne olmuş bunlar? Aile olmuşlar. Yani sen ve eşin gelin şu bahçeye bir yerleşin. Burada her şey serbest, bir tane yasak var. Buraya yaklaşmayacaksınız. Daha sonra biliyorsunuz şeytanın, iblisin vesveselerine kanıyorlar. Allah'ın yasağını işliyorlar ve bulundukları yerden kovuluyorlar. Kovulduktan sonra Allah hem üçüne birden hem Adem ve Havva'ya ikisine ayrı ayrı diyor ki birinde ihbitu defolun inin aşağı bakayım üçünüz birden. Ama Taha suresindeki ayette de ihbita siz ikiniz. Bulunduğunuz yerden inin. Bundan sonra diyor birbirinize karşı şimdi adu kelimesi kullanıldı. Biz hani mecburen meallere bunu düşman olarak falan çeviriyoruz da düşman bizim Türkçe'de artık direkt olarak böyle top, tüfek elinde böyle balta savaşa gelmiş biri olarak anlaşılıyor. Ama adu kelimesi hani birinin diğerine saldırma, onu alt etme, onun yerine geçme, onun yerinde gözü olma gibi manaları da ifade eden bir kelime. Dolayısıyla bak diyor ki Allah artık bundan sonra birbirinize karşı aduv olacaksınız. Yani Adem Havva'ya, Havva Adem'e karşı. Ne demek? Hep biriniz diğerinizi alt etmeye çalışacaksınız. Türkçesi belki diyebilir miyiz hocam böyle?
Hadi elindekini
almaya çalış. Almaya çalış. Ya bende olsun. Benim dediğim olsun değil mi? Hakimiyet yarışı. Hep böyle bir mücadelenin içinde de olacaksınız. Bak şimdi bu da var hayatta. Hani dedik aile evet mutluluğun kaynağı. Ama genlere bunlar da kodlandığı için bunun farkında olmak lazım. Peki nasıl çıkacağız bu işin içinden? İşte ayetin devamı. Cenab-ı Hak reçeteyi de sunuyor. Fe imma yetiyennekum minni huda. Sizden her birinize, hangi birinize benden bir rehber, bir yol gösterici, kitap, nebi, resul biri gelir de. Femen ittebe'a hudaye hanginiz? Biriniz de olabilir, ikiniz de olabilir, hepiniz de olabilirsiniz. Kim benim bu gösterdiğim rehbere uyarsa, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. İşte o yolundan şaşmayacak, sapmayacak ve sıkıntıya da maruz kalmayacak. Yani Adem eğer Allah'ın indirdiğine uyarsa Adem mutlu olacak, Havva uyarsa Havva mutlu olacak, ikisi birden olursa aile mutlu olacak. İşte biz de hepimiz Adem ve Havva'nın torunları, nesilleri olarak da Allah'ın bu ayetiyle yükümlüyüz. Demek ki Allah'ın yarattığı insana, Allah'ın yarattığı hükümlerle davrandığımızda işte o zaman Allah'ın dediği gibi ne sıkıntı çekmek var, ne şey yoldan şaşmak var, sapmak var. İşte bunu bilmeden sürekli başka kitaplara falan gidiyoruz. Yok, mutluluk olmuyor. Niye olsun? Çünkü gittiğin yerde başka şeyler öğütleniyor. Denge yok. Eşitlik adı altında sürekli taraflardan birini diğerine ezdirme çabaları var. Sürekli. Yani zamanında tamam, şimdiye kadar hep erkek egemen bir din anlatıldı bize. Erkekler kadınları ezdiler, ezdiler, ezdiler. Şimdi oradan kurtarıp bu sefer ifrattan tefrit noktasına taşınıyor olay. Bir türlü denge yok. Şimdi de kadına sürekli sakın kocana teslim olma. Koca parasıyla mı ayakta duracaksın? Sakın onun dediklerini yapma. O ne demek onun dediği olacak? Sürekli bir kışkırtma, kışkırtma, kışkırtma. Bakıyorsunuz bugün ailede ne mutluluk kalmış ne bir şey. Kadın da heba oluyor. Erkek de heba oluyor. O ailede doğan çocuklar da heba oluyor. Aile heba olunca da toplum heba oluyor. İşte toplumun ifsadı böyle gidiyor. O denge yakalanamazsa. Peki Cenab-ı Hak kadın ve erkeği bir aile olarak nasıl tanımlıyordu? Huzur ve sükunetin kaynağı. Bir ayet daha var. Allah bu şekilde eşleri, çoluk çocuğu ve torunları Allah'ın bir nimeti olarak da tanımlıyor. Nerede? Nahl suresinin 72. ayetinde. Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada, "Vallahu ce'ale lekum min enfusikum ezvaca." Bak yine aynı şey. Allah sizlere kendi cinsinizden eşler, kendi içinizden eşler var etti. "Ve ce'ale lekum min ezvacikum benine ve havedeten." Ve eşlerinizden size çocuklar ve torunlar. Çocuk, torun, bak yani çekirdek aile, değil mi? Küçük veya büyük olarak tanımladığımızda kadın, erkek, çocuklar ve zamanla torunlar. Torun varsa babaanne, dede, anneanne, dede de var. Bunlar var. Ve razakakum minet tayyibat, ve tertemiz yiyeceklerle Allah sizi rızıklandırdı. Ayetin sonuna dikkat edelim şimdi. Efe bil batili yu'minune ve bi ni'metillahi hum yekfurun. Şimdi bütün bunlar ortadayken insanoğlu hala batılın peşinde koşacak da Allah'ın bu nimetlerini görmezlikten mi gelecek? Allah'ın nimetleri burada ne olarak sayıldı? Hangi nimetler var burada? Eş, Allah'ın bir nimeti olarak sunuldu. Çocuk, torun, tertemiz yiyecekler. Bak tam bir aileyi, sıcak yuvayı oluşturan tüm unsurlar burada var. Bütün bunların kıymetini bilin. Allah'ın nimeti bunlar diyor. Başka yerlerde huzuru, saadeti, mutluluğu aramayın. Bu işin Türkçesi budur. Bir ayet daha var. O da yine Bakara suresinin 187. ayetinde. Karı kocayı birbirine ne olarak tanımlıyor Allah burada? Estağfirullah. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Diyor ki kadınlar siz erkekler için birer elbisedir ve siz erkekler de kadınlar için birer elbise. Ne demek erkeğin ve kadının birbirlerine elbise olması? Elbise birinci manada kişiyi zararlı dış etkenlerden korumak için vardır. Ya çok soğuktan, ya çok sıcaktan, ya kötü bakışlardan korunmak için insan elbise giyer. İşte eş, kadın içinde, erkek içinde önce kendisini dış zararlı etkenlere karşı korumak için var. Peki elbisenin tek giyim maksadı bu mu? Biz bir de insanlar içinde güzel görünmek için de giyiniriz. Değil mi? İnsanlar saygı duysunlar diye de giyiniriz. İşte bak ailenin, kadının, kocanın birbirlerine kattığı pozitif etkiye bakar mısınız? Evlendikten sonra sizi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için var demek ki. İki taraf da birbirisi için. Ama gidin bu ailede mutluluk, şubu falan atan kitaplara bakın bakalım bunlardan herhangi bir eser bir şey var mı? Serpiştirme olarak bile bulamazsınız bunları. Niye? Çünkü dengeden, Allah'ın kurduğu dengeden bir haber bir şekilde yazılmış. Kaynaklar devamlı batı. Psikoloji, sosyoloji, şu bu. Tamam da buradan yola çıkarak biz onlara gideceğiz. Oradan yola çıkarak Kur'an'a gelmeyeceğiz. Mihenk taşımız devamlı olarak Kur'an-ı Kerim olmalı. Bir ayet-i kerime daha var. Onu da aktarayım ve bitireyim. Nisa suresinin 19. ayeti. Cenab-ı Hak erkeklere bir görev yüklüyor burada. Diyor ki yani nasıl yürümeli aile içi ilişkiler ki mutluluk olabilsin? Allah diyor ki ve aşiruhunne bil maruf. Erkekler, eşlerinizle marufa uygun bir şekilde geçineceksiniz. Ne demek marufa uygunluk? Bir, Kur'an'ın ölçülerine, Allah'ın ölçülerine uygunluk. Yani Allah nasıl dediyse öyle. İki, aklın güzel bulduğu şeyler. Önce vahyin, sonra aklın güzel, olumlu, değerli bulduğu ilkelerle eşinizle iyi geçineceksiniz. Kadınla ilgili böyle bir şey var mı hocam? Bak, önemli. Erkek bunu yapacak diyor. Evet, ya ben çok ilginç yani gerçekten.
Bu tür konularda yani o sorun
demek çok... Demek ki sorun çok, erkekten kaynaklanıyor bu manada yani. Allah burada onu tamir ediyor.
Sorduğun soru çok evet. Önemli bir soru. Ve bu konuda çıkan çok problemler vardır. Birçok kimse gelir ya eşim bana karşı hiç ilgi duymuyor. Erkekler söyler. Yahu sen deli misin? İlgiyi sen duyacaksın kardeşim. O değil. Talep senden gelir. Allah kadını istenen konumda yaratmıştır. İsteyen konumda değil. Bunu çok az istisnaları vardır bunun. Talep senden gelecek. Sen onu harekete geçirmek zorundasın. Karı koca ilişkilerinde. Ondan beklersen bu defa çok yanlış bir yola girmiş olursun. Bir defa o da der ki bana karşı o kadar soğuk ki der. Dolayısıyla yani bu konudaki az önce Yahya çok güzel bir soru sordu. Mesela işte ve aşiruhunne bil maruf. Onlarla marufa göre yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın koyduğu kurallara göre geçinin. Bu emir erkeklere veriliyor. Peki yatakta karı koca ilişkilerinde başiruhunne. Onlarla mübaşerette bulunun. Yani deri deriye. Beşere deri demek yani. Deri deriye. Yani siz, onları siz harekete geçireceksiniz. Onlar sizi harekete geçirmeyecek. Talep edildiklerini anlayacaklar. O zaman bunun cevabını verirler. Bu şeyler, yani emirler hep Allah-u Teala tarafından erkeklere verilmiştir bu tür konularda. Erkekler de böyle tabii bundan habersiz. Kendisi eşini arzu ediyor ya, bekliyor ki o da kendi gibi olsun. O da senin gibi olsa zaten niye evlendiniz ki? O farklı bir yapıda, sen farklı bir yapıdasın. O devamlı talep edilen bir noktadadır. Allah öyle yaratmış. Sen talep eden noktadasın. Dolayısıyla o devamlı talep edilen olmayı ister. Onun kendi şey tercihi değildir. Yapısının gereğidir o. Bunu yapmazlar. Ondan sonra suçu bakarsınız ki eşlerine şey yaparlar. Atarlar. Evet. Evet,
bu ayetin devamı da çok ilginç. Cenab-ı Hak dedi ki yani erkeklere yönelik onlarla eşlerinizle maruf uygun olarak geçinin. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Eğer onlarda hoşlanmadığınız bir şey varsa... Olabilir mi? Olabilir tabii. Yani her şeyin dört dörtlük olacağı yer burası değil. Yani o beklentiyle girildiyse zaten baştan bir defa yanlış kapıdan girdiniz demektir. Dört dörtlük olacağımız yer imtihanın söz konusu olmadığı inşallah cennet. Burada öyle bir şey yok. Mutlaka hoşlanmadığınız bir huy olabilir karşı tarafta. Normaldir. Cenab-ı Hak diyor ki böyle bir durumla karşılaştın bas kapıyı git. Kadın mı yok? Yok öyle bir şey. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Bir şey hoşunuza gitmediyse فَعَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا Olabilir diyor Allah. Bir şey gerçekten de hoşunuza gitmiyor olabilir. Ama وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَث۪يرًا Ne biliyorsun Allah onda belki birçok hayır murad etti. Yani sen bardağın dolu tarafına bakacaksın daima. Yanlış bir davranış görsen bile biraz önce Tagabun suresinin 14. ayeti okundu. Yapılması gereken ne? Affedici olmak, başka bir aşamaya geçmek, tamam geriye takılıp kalmamak, 3 yılı, 5 yılı, dünü anmamak. O yüzden yani eskiler güzel demiş, evlendikten sonra bir kulak sağır, bir göz kör olacak. Niye? Bundan dolayı işte. Bak, fe'in kerihtumuhunne. Olabilir diyor Allah. Hoşlanmayabilirsin ama fe'asa en tekrahu şey'en ve yec'alallahu fihi hayran kethira. Siz bir şeyden hoşlanmıyorsunuz ama Allah onda birçok hayırlar yaratacak olabilir. Yani o kadın seni hiç ummadığın alanlarda sonsuz derecede mutlu edebilir. O zaman yanlışlara takılıp kalmamak lazım. Dediğimiz gibi dört dörtlük bir şey, aile beklentisi o. Burası için söz konusu değil. Bütün eksikliklerimize rağmen, yanlışlıklarımıza rağmen bir göz kör, bir göz sağır bir şekilde yani her şeye takılmadan gidersek Allah'ın emrettiği ölçülerde, işte o zaman gerçekten aile sükunet, yani huzurun ve mutluluğun kaynağı olur. Cenab-ı Hakk'ın garantisi var bu konuda.
O zaman bu işi Fatih Hoca ile devam ettirelim bari de. Erkek ve kadının görevleri nelerdir? Bir onları da dinleyelim. Evet.
Evet. biliyoruz ki Allah dinini Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinde fıtrat olarak tanımlıyor. Yani Allah-u Teala yarattığı her şeyi bir ölçüye göre yaratmış. Onun katında her şeyin bir ölçüsü var ve emrettiği her şey bir ölçüye dayanmakta. Aile ile ilgili de Allah'ın dininde tam bir denge söz konusu. Ama Allah-u Teala ailedeki dengeyi kadın ve erkek her birine yüklediği görevler üzerinden kurmuş. Dolayısıyla mesela kadına bir takım görevler vermiş, erkeğe bir takım görevler, sorumluluklar yüklemiş ve denge sağlanmış. Erkekten başlarsak Allah-u Teala erkeğe kadını koruyup kollama görevi vermiş. Zaten bu görevi Allah-u Teala bir nevi kendisine de yüklemiş ve kadına muhsana demiş. Yani bir kalenin surlarla çevrili bir korunaklı alanın içerisindeki bir birey gibi onu göstermiş. Niçin? Hiç kimse bir toplumda kadınla alakalı olarak öyle ileri geri konuşamaz. Kadın söz konusu olduğunda böyle laf olsun, dedikodu olsun diye kimse ağzına herhangi bir kadının iffetini, namusunu alamaz. Alırsa o toplumda o kişi, bu işi yapan kişi artık şahsiyetini, karakterini, saygınlığını, itibarını kaybeden bir kişi olarak gözükür. Yani kadına bu kadar büyük bir değer veriyor. Ama Allah-u Teala kadın için koyduğu bu koruma duvarını erkeği de bir parçası yapıyor bu korumanın. Niçin? Çünkü erkek kadınla evlendiğinde kadının zaten var olan toplumdaki o saygınlığı, korunmuşluğu, dokunulmazlığı bir kat daha artıyor. Ve evli kadınlar için de zaten Kur'an-ı Kerim'de muhsana ifadesi kullanılır ki yani artık zaten korunmuş olan kadın evlilikle, evlenmeyle bir kat daha korunmuş olur. İşte erkek bu görevini, yani kadını koruma ve kollama görevini nikah ve bunun bir nevi işte mütemim cüzü olan maddi bir takım külfetlerle sağlıyor. Evlendiğinde kadın muhsana oluyor ve erkek kadın için bir takım maddi yükümlülükler altına giriyor. Kadına artık bir söz vermiş oluyor ki Kur'an-ı Kerim'de misakan galiza ifadesi kullanılır nikah için. Yani çok ağır bir sözleşme, yani faturası ağır olan, yükümlülüğü ağır olan bir sözleşme olarak bakıyor. Sadakatinin bir göstergesi olarak erkek kadına mehir verir ki Kur'an-ı Kerim'de zaten bu mehir kelimesi sadukat şeklinde, yani işte bizim de Türkçe'de kullandığımız hani sadık, sadakat kelimeleriyle aynı köktendir. Bu sadakatinin bir göstergesi olarak erkek evlendiği kadına bir takım bedeller öder. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı olarak mesela Maide suresinin 5. ayetinde mealen kendinizi korumuş, iffetli yaşamış ve gizli dosta tutmamışsanız, iffetli mümin kadınlar ile sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli kadınları ecirlerini, ödüllerini verdiğinizde size helaldir. Yine ecir kelimesi, yani bir şeyin karşılığında, çünkü kadın artık bir erkekle evet ben bundan sonra seninle yürümeye varım dediğinde bir söz verilmiş ve artık o kadın kendini diğer bütün taliplere karşı kapatmış ve tercihini yapmıştır ve bunun karşılığında da erkek kadının bir nevi işte bu lütfu, bu ikramı karşılığında ecir Yine erkeğin de kadına sadakatinin bir göstergesi olarak sadukat denilen mehri vermekle yükümlü. Yine Nisa suresinin 20 ve 21. ayetinde mehirle alakalı olarak bir eşi bırakıp bir başka eşle evlenmek isterseniz birincisine yığınla mal vermiş bile olsanız ondan hiçbir şeyi almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek mi alacaksınız? Nasıl alabilirsiniz? Sizden sağlam bir söz aldılar ve birbirinizle baş başa kaldınız. Yani verilen bu mal artık kadınındır. Bu mala göz dikilmez, istediği gibi kullanır. Bu malı tekrar almak için bir takım hileler, iftiralar, şunlar, bunlar atılmaz. Niçin? Çünkü bir söz var, bir antlaşma var ve bunun karşılığında da kadın artık kendisini kocasına açtı. Tercihini belki isteyen onlarca, yüzlerce kişiyi reddedip evet ben seninle bu yola yürüme kararı aldım, tercihimi senden yana kullandım dediğinde artık eşinin de bu karşılıklı sözün ve sadakatin bir gereği olarak maddi bir yükümlülük altına girdiğini Kur'an, yani bir nevi ona verilmiş bir şey, ön ödeme mi deniyor? Ödül, evet. Bunun demek ki koruyup kollama ve maddi bir takım şeyler. Hatta bu o kadar ciddiyetle alınıyor ki Kur'an-ı Kerim'de bir erkek eşini boşadığında maddi yükümlülükleri hala devam ediyor belli bir süre. İşte eşine ev açacak, değil mi? Yani onu dışarıda bırakacak değil. Onun durumuna göre, ihtiyaçlarına göre bütün nafakasını sağlayacak. Onu ele güne karşı muhtaç bırakmayacak. Ve bütün bunlar bir yükümlülük. Ve bunlar erkeğe yükleniyor. Hatta
iddet sırasında.
Evet. Hatta çocuğu emzirme durumunda bile eğer kadın bunu istemezse bir başkasını tutmak zorunda, tuttuğu kadının bütün ücretlerini karşılamak zorunda. Yani bütün bu mükellefiyetler erkeğe yükleniyor. Yine hocamın dediği gibi mesela boşadı, boşama sürecini başlattı. Yani ne dedi erkek eşine? Artık baktık ki bu iş yürümeyecek, devam etmeyecek. Buna bir nevi artık son verelim dedi ve süreci başlattı, boşama sürecini. Ben seni artık görmek istemiyorum. Seni boşamayı zaten kafama koydum. Bu iş zaten bitecek. Birbirimizi görmeyelim. Sen artık gideceğin yere git. Yahut gitmeyeceksen ben bir yerlere gideyim de birbirimizin yüzüne bakmayalım artık diyemez, demeyecek. Bu süreç bitene kadar bir nevi evlilik hayatı aynı hane içerisinde devam edecek. Yani bu bugünün hiçbir beşeri sisteminin hayal edemeyeceği bir şey. Yani boşanmayı kafasına koymuş bir erkek eşine bunu deklare ediyor ve seni boşadım diyor, süreci başlatıyor. Hani bugünkü işte mahkemeye gidiyor, veriyor. Ama bu süreç neticelenene kadar bunlar aynı evde yaşamak zorundalar. İhtiyaçlarını erkek karşılayacak. Hatta belki hiç olmadığından daha naif bir şekilde eşine tavırlarında, şunlarda, bunlarda daha hassas, dikkatli olacak. Peki bununla ilgili ayet var mı? Evet. Talak suresinin, yani boşanma ile ilgili hükümleri ifade eden surenin ilk ayeti böyle. Mealen şöyle: ey Nebi, hanımlarınızı boşadığınızda iddetleri içinde boşayın ve iddetlerini sayın. Rabbiniz Allah'tan çekinin de açık bir fuhuş yapmamışlarsa evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. Yani boşama devam ediyor süreç ama kadın o evde devam edecek. Hatta bu ayette evi Allah-u Teala kadına nispet ediyor ki kadın, ya beni boşadı, ben burada bir işte ne bileyim sığıntı gibi, ezik gibi burada yaşıyorum. Ama hayır, o ev senin evin. O evi hala senin evin bil ki bu iş tamamen neticelenene kadar, yani ona müthiş bir psikolojik olarak burada destek veriyor Allah-u Teala. Öte taraftan yine Talak suresinin 6. ayetinde boşanmadan dolayı iddet bekleyen hanımları gücünüze göre oturtmakta olduğunuz yerin bir bölümünde oturtun, onlara evi dar etmek için zarar vermeye kalkmayın. Yani buradaki şu hassasiyete, naifliğe bakar mısınız? Hangi beşeri sistem böyle bir şeyi bırakın uygulamaya hayal edebilir? Allah-u Teala diyor ki tamam bunu boşamayı kafana koydun ama sakın ama burada kendisini, bu evde kendisini kötü hissedecek bir mimik, bir ses tonu böyle bir şey olmasın. Bu kadın, bu ev hala bu kadının ki bu iş neticelenene kadar onu burada rahatsız edici, canını sıkıcı, moralini bozucu herhangi bir şey yapmayın diye Allah-u Teala emir veriyor. Hani dedik ya Allah'ın yaptığı her şeyi verdiği her emir bir ölçüye göredir. Hamile iseler doğum yapıncaya kadar ihtiyaçlarını karşılayın. Kadın hamile ama adam bu işi bitirmiş kafasında tamam. Diyor ki çocuk doğana kadar onun her türlü ihtiyacını karşıla. Çocuğu sizin için emzirirlerse ücretlerini verin. İşleri aranızda marufa uygun istişareyle yürütün. Biraz önce Yahya Hocam maruftan bahsetti. Yine ölçü ifadesini kullandı. Yani burada duygusallık şu bu yok. Neyse ölçü neyse ona göre. Karşılıklı olarak zorlanırsanız çocuğu bir başkası emzirecek. Her şey düşünülmüş. Yine bakınız Bakara suresinin 240. ayetinde vefat ettiğinde geride eşlerini bırakacak olan erkekleriniz eşlerinin evden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerini sağlanmasını vasiyet etsinler. Yani şuna bakar mısınız? Adam diyelim ki hasta veyahut hasta değil ama ya benim eşim var. İki gün sonra ölürüm, şu olur, bu olur. Bu ne olacak? Ailesine vasiyet edecek. Diyecek ki eğer benim başıma bir iş gelirse, ben ölürsem benim çoluğuma, çocuğuma şey yapın, eşim evlenene kadar gerekirse evde kalsın, buna yardımcı olun. Erkeğe verilen yükümlülükler. Yani ölümünden sonra bile erkek ya benim eşim acaba ne olur, açıkta mı kalır? Bunu düşünerek etrafını bilgilendirecek ve onlara görev verecek. Benim eşime sahip çıkın, göz kulak olun. Evleninceye kadar bir sıkıntısı olursa giderin diyerek. Yani böyle bir aile birliğini herhangi bir beşeri sistem kurgulayabilir mi? Bunun dışında peki bu böyle iken kadının görevleri bağlamında Kur'an-ı Kerim ne diyor? Biraz önce dedik ki kadın muhsana yani Allah tarafından korunmaya alınmış bir toplumda bir kadının iffetiyle ilgili olarak hiç kimse bir şey söyleyemez. Bu müthiş bir itibar. Bu var. Kocası bile kadının namusuyla ilgili böyle ulu orta bir şey söyleyemez. Söylerse bu iş mahkemede biter. Eğer bunu devam ettirirsin. İşte Allah'ın kadına vermiş olduğu bu büyük itibar ve korunmuşluk sebebiyle kadınlardan da Allah-u Teala bu itibarın ve bu korunmanın bir bedeli olması gerektiğini söylüyor ve onlara bir emir veriyor. Nedir bu? Allah'a içten boyun eğme görevi. Nisa suresinin 34. ayetinde fassalihatü kanitatun ifadesini kullanıyor. Yani iyi kadınlar Allah'a içten boyun eğenlerdir. Bu niçin kullanılıyor? Allah-u Teala vermiş olduğu bir ikramı hatırlatıyor. Bakın ben size öyle bir ikramda bulundum ki bunun gereğini yapın. Size hiç kimse kötü söz söyleyemez, kötü gözle bakamaz. Böylesi bir itibar verdim. Siz de bunun gereğini yapın ve Allah'a tam boyun eğin. Peki nasıl olacak bu? Hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Allah sizi koruduğu böyle bir itibar verdi. Siz de Allah'ın korumasına karşılık kimse görmez diye kendinizi şey yapın. Yani kocalarınızın olmadığı zamanlarda kendinizi koruyun. Nasıl olsa benim namusumla ilgili kimse bu toplumda bir şey söyleyemez. Ben de bunu kullanayım, kafama göre yaşayayım demeyin. Bunun gereğini yapın. Dolayısıyla kadın kendini de koruyacak. Evet koruma altında ama bunu istismar etmeyecek. Allah, bu da ağır bir sorumluluk bir kadına. Ailenin yürümesi için verilmiş bir sorumluluk. Yani demek ki hem Allah'a içten boyun eğecekler hem de Allah'ın onları korumasına karşılık namuslarını koruyacaklar. İşte tüm bunlar bir araya geldiğinde Kur'an-ı Kerim'e göre mutlu bir aile, huzurlu bir aile, ölçüye, fıtrata uygun bir aile gerçekleşmiş oluyor hocam.
Allah-u Teala hepimize çok güzel bir aile kurmayı nasip eylesin. Yalnız ortada bir vaka var. Vaka da şu: dine uymak insanların menfaatlerine pek hoş, ters geliyor. İnsanlar istiyorlar ki kendi menfaatlerimize uyalım. Kendi menfaatlerine uydukları zaman çok kötü sonuçlar oluyor, ama o anı kurtarmak onlar için önemli olan. Şimdi ne olursa olsun sonrasının çaresine bakarım. Böyle olunca da insanlar dini kendilerine uyduruyorlar. Dine uymak değil, dini kendilerine uydurmak. Bu çok yaygın olarak kullanılan bir şeydir. Tabii şu anda söz konusu olan İslam dini olduğu için bunun kendine uydurulması meselesi elbette yani şey yapmıştır. Menfaat çevreleriyle işbirliği yapan hocaların en büyük kendilerine göre başarısı. Ama tabii ahirette onun cezasını dünyada da ahirette de çekmişlerdir ve çekeceklerdir. Şimdi şöyle bir kısa bir hatıra, bazı hatıralarımı da şey yapacağım. Bir tanesi şu: Ali Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanı iken Hamza Aktan, Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanı benim hocam, bu şeyde Çamlıca'da bir toplantı yapılmıştı. Bizi de çağırdı. Sen de gelmiştin değil mi o toplantıya? Daha doktoram bitmemişti. Tamam. Şimdi orada 17 kadar konuydu değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na gelen sorular ve veremedikleri cevaplar. Şöyle bir ön kabulle gelinmiş. Kur'an'da bunların cevabı yok. Bunların kıyaslanabileceği bir ayet ya da hadis yok. O zaman istihsan denen bir çeşit topu taca atma yöntemiyle bu problemleri çözelim. Onlardan bir tanesi şu: Pakistan'dan gelmiş bir soru. Bu şimdi Fatih Hoca'nın anlattıklarıyla yakından alakalı. Dediler ki işte Pakistan'da, affedersiniz, kadına gidip tecavüz ediyormuş adam. Kadın mahkemeye şikayet ediyormuş. Şikayet edince diyorlarmış ki 4 tane şahit getir. Bu adamın sana tecavüz ettiğine dair. Ya bu etrafında 1 milyar insan olsa o kadın, o oradaki psikolojide bir tanesini göremez. Sonra ona tecavüz yapılırken etraftan bakan bir kişiden şahit mi olur? Neyse, getiremeyince kadına 80 sopa vuruyorlarmış. Hadi yürü. Hem tecavüze uğruyor hem 80 sopa yiyor. Ben dedim, nereden çıkardınız bunu ya? Olur mu öyle şey ya? Bütün mezheplerde var. Tamam, ben mezheplerde yok demiyorum ki, İslam'da yok. Mezheplerde var. Ama İslam'da yok. Tabii herkes şaşırdı. Gerçi onların birçoğu bana alışkındır da bu sözlerime. Ondan sonra zinada şahitle ilgili ayetlerin tamamı kadına zina isnadında istenir. Erkeğe değil. Şimdi siz o ilgili ayetleri tabi okudum orada. Ya sizin dediğiniz mezhepler kadınla ilgili olan, kadının lehine olan o şeyleri kadının aleyhine çevirmişler. Siz de bunları bir şey zannederek gelmişsiniz, burada konuşuyorsunuz. Hemen bitti o problem. Çünkü gerçekten Allah kadını muhsana yapmış. Yani kalenin içindeymiş gibi korunmuş. Korumuş bunu. Ciddi anlamda korumuş. Topluma da koruma görevi vermiş, ama az önce Fatih Hoca'nın dediği gibi bunu da istismar etmeyin diye kadınlara tembihte bulunmuş. Şimdi buraya İran'dan bir arkadaşımız geldi. İşte bir felsefe doktorası yapmak istiyorum. Baktım iyi yetişmiş, güzel. Hayırdır niye felsefe doktorası yapıyorsun? Yani altyapısı gayet güzel. Dedi ki yahu dedi, bir tane kızım oldu dedi. Tabii kendi çocuğum, çok seviyorum. İslam hukuku diye bize okuttukları şeyleri bir düşündüm. Ulan ben bu çocuğu yarın evlendireceğim. Şöyle şu kağıt parçası kadar bile bir değeri yok. Ama benim gözümde bu dünyanın en değerli varlığı. Ben doğrusu dedi yani bu ne biçim bir şey dedim. Neyse peki dedim. Ona Kur'an-ı Kerim'in kadına verdiği değerle ilgili ayetleri oku dedim. Okudu. Tam benim oturduğum yerde şey yapıyor, okuyor. Böyle yaptı. Tam burada. Ya hocam, bu kitapların hepsini çöpe mi atacağız dedi. Yok dedim, senin atmana gerek yok. Ben çöpçüyü çağırırım. Şimdi hakikaten bu din Allah'ın indirdiği din olmaktan çoktan çıkmıştır. Şimdi şurada bir şey var. Bakın, isterseniz şunu gösterebilirsiniz. Kur'an'a göre kadın ve Kur'an'a rağmen kadın. Evet. Bizim vakfımız tarafından yayınlandı bu sene. Evet, şimdi bak. Kur'an'a göre kadın ve Kur'an'a rağmen kadın. Şimdi bunu Edlira Hanım diye bir hanımefendinin tezidir bu. Bu Arnavutluk'tan gelmiş. Arnavutluk'ta önde gelen ailelerden birisinin kızı. Orada komünizm bitince ailesi Türkiye'ye göndermiş. Burada bir cemaatin yurtlarında kalmış. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş. Çok kabiliyetli bir hanım. İngilizcesi zaten iyi. İtalya'da okumuş. Lise tahsilini İtalya'da okumuş. İtalyancası iyi. Büyük bir aşkla Arapça öğrenmiş. Fakat bir müddet sonra demiş ki kendi kendine, din buysa ben yokum demiş. Neyse sonra bir müddet sonra işte bana geldi, işte bana anlattıkları, diyor ki gittim Hristiyanlara baktım, Müslümanlardan daha kötü durumda. Yahudilere falan gittim, onlar da öyle. Lan acaba burada bir yanlış bir şey var mı? Şimdi benim yanıma master yapmak için geldi. Aslında master'a falan ihtiyacı yok. Yapmış o zaten master'ını daha önce. Neyse. Bu ona işte bu konuda bir tez yaptırdık. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kadına verdiği değerleri gösteren ayetleri falan her şeyi gördü. Ve daha sonra anlattı. Hocam dedi eğer o dersler olmasaydı ben çoktan bırakacaktım. Ben oraya tez yapmaya falan gelmedim. Ben sadece bu dini görmeye geldim. Sonra ona dedim ki bak sen dedim hukukçusun. İtalyancayı çok iyi biliyorsun. Roma'ya git. Oradaki Roma ve Yunan kaynaklarına bak. Bize İslam hukuku diye Abbasilerin yutturduğu şeyin oradan gelip gelmediğini bir kontrol et dedim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kadının boşanması ile ilgili çok açık hükümler vardır. Resulullah uygulamış, ashab uygulamış, tabi'in uygulamış. Ama sonra kadının boşama hakkı tamamen elinden alınmış. Erkeğin boşanması ile ilgili özel bir sure var. Az önce Fatih Hoca birkaç ayetini okudu. Talak suresi. Kur'an-ı Kerim'de talak diye bir ayet var. Boşanma ile ilgili. Yani Kur'an-ı Kerim'de toplam 14 tane hududullah, Allah'ın çizdiği sınırlar ifadesi var. 8'i erkek ve kadının boşanması ile ilgili. Tamamı tarumar edilmiş. Şimdi ya yani evlenmeyle ilgili hükümlere bakıyorsunuz. Hiçbiri Kur'an-ı Kerim uygun değil. Hep kadın aleyhine. Tabii erkek aleyhine de var. Şimdi gitti, araştırmalar yaptı. Bakın burada şu var. Yunan felsefesi ve Roma hukukunun geleneksel İslam hukukuna etkisi. Alt başlık bu. Yunan felsefesi ve Roma hukuku. Sonra ortaya koydu ki bu çalışmayla Abbasi döneminde Yunan felsefesi ve Roma hukukunda kadın İslam hukukuna giydirilmiş, İslam'la mesela ilgili şeyler tamamen kaldırılmış. Mesela şey yapın, Hanefilerin hiç ellerinden bırakmadıkları Hidayah diye bir kitap vardır. İşte ona göre Osmanlı'da bütün medreselerin baş kitabıdır. Bugün Türkiye'de bütün medreselerin baş kitabıdır. Diyanet'in eğitim merkezlerinin baş kitabıdır hala. Orada erkeğin boşamasıyla ilgili bir tane ayet bulamazsınız. Bir tane sahih hadis bulamazsınız. Bir uydurma hadis vardır. Boşamada yani aile tümüyle bitirilmiş, erkek de bitirilmiş orada. Az önce tabii Fatih'in okuduğu Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, erkek karısını boşadığı zaman bir sürü şartlar var. İşte kadın adette olmayacak, temiz olacak, o temizlik döneminde ilişkiye girmemiş olacak, şahitler olacak ve iddet bekleme süresince evden çıkarılmayacak, kadın da çıkmayacak. Aynı evi paylaşacaklar karı koca. Çünkü o arada bir problem, bir de iddet bekleme, iddeti sayma görevi erkeğe verilmiş. İddet kadın cinselliğiyle ilgili bir olay, sayma görevi erkekte olduğu için mecburen irtibatı kuracak eşiyle. Ve bu arada da yeni bir elektriklenme olursa sürenin sonunda tekrar birleşebilecekler. Şimdi tabii bunları görünce ortaya çıkardı ki Roma ve Yunan hukukunda hakikaten kadının hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Adı da yok. İşte evlenene kadar babasının adıyla, evlendikten sonra da kocasının adıyla anılıyor. Hiçbir değeri yok. Onu getirmişler İslam diye şeye yerleştirmişler. Şimdi şey de İslam aleminde biliyorsunuz işte Batılıların çok haklı hücumları var fıtratları gereği. Batılıların en büyük başarısı bana göre şeydir. Fransız ihtilalidir. Çünkü kiliseye karşı yapılmış bir şeydir. Harekettir. Orada birazcık fıtratlarına dönme fırsatı bulmuşlardır. Ama tabii Allah'ın fıtrata uygun dini kendilerine tebliğ edilmediği için orada da kalamamışlardır. Yani maalesef çok ciddi sıkıntılar içerisine sokmuşlardır kendilerini. Şimdi bizde İslam diye Allah'ın son dini, evet Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman muhteşem bir din ama Kur'ansız bir din oluşmuştur. Kur'ansız bir din. Bu Kur'ansız din de çocuklar evlendirilir. Bakın az önce Fatih bir ayet okudu. Nisa suresinin 19-21. ayeti miydi? Yoksa 20. ayeti miydi? Şeyde وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيْتَاقًا غَل۪يظًا Sizden çok sağlam söz almışlardır kadınlar. 21. ayet Nisa suresinde. Kadın sizden sağlam söz almıştır. Ondan sonra şeyde nikah sözleşmesinin bir tarafı kadındır. Kadının kendisidir. Kadının eş seçme hakkı Kur'an-ı Kerim'de kendisine verilmiştir. Ayetlerin hükmü. İşte mesela diyor ki Allahü Teala فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Kadınlara baskı yapmayın. اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ Evlenecekleri eşleriyle nikahlanmaları konusunda engel çıkarmayın. اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Bakara 232 değil mi? اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ Aralarında marufa göre anlaşmışlarsa, Anlaşmanın bir tarafı kadın, bir tarafı erkek. Maruf'a göre ne demek? Kur'an'ın koyduğu kurallara göre. Kur'an'ın koyduğu kurallar ne? Olmazsa olmaz bir kural var. Kadının da erkeğin de namuslu olmasıdır. Olmazsa olmaz bir kuraldır bu. Taraflar Müslüman olmayabilir ama mutlaka namuslu olacaklar. Bu konuda çok sayıda ayet vardır. Mezheplerin hiçbirisi bu ayetleri görmemiştir. Yok. Mezheplerde yok. Zina eden kadın ancak zina eden erkekle. Zina eden erkek ancak zina eden kadınla evlenir. Diğer müminlere haramdır bu. Asla evlenemez. Hiçbir mezhep bunu görmez. Kadının eş seçme hakkı onu da hiçbir mezhep görmez. Şimdi bakın, Güneydoğu'ya gitmiştim. Oranın çok meşhur bir medresesi. Adını vermiyorum. Çok meşhur olduğu için adını vermiyorum. Yani şimdi şu aranızda da kaç kişi hemen tanıyacak onu çünkü. Neyse, orada gittim tabii Şafii mezhebine mensup kişiler. Dedim ki evlenmede orada şimdi şey yapmışlar, bir kız intihar etmiş. 13 yaşında bir kız 63 yaşındaki bir adamla evlendirmiş babası. Kız da intihar etmiş deniyor. İntihar mı etti? Pencereden mi attılar? O da ayrı bir konu. Dedim ki beyler, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de evliliğin denetlenmesi diye bir husus vardır. Resulullah da velisiz evlenme olmaz der. Hanefiler bunu kabul etmezler. Kabul etmedikleri için Hanefiler bunu şart olarak almazlar. Halbuki Kur'an'ın şartıdır, şeyin şart. Hanefiler bunu almadığı için Hanefi bölgelerinde kız kaçırılır, kıza zorla evet dedirtilir ve nikah devam eder. Dedim ki beyler, haberiniz olsun, ben Hanefi mezhebinden Allah'a sığınırım. Öyle deyince öyle bir mutlu oldular ki, ha bizim istediğimiz tipte bir hocaymış bu ya falan diye. Peki dedim, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin en önemli kitabı hangisidir? El-Muğni, tamam getirin bakayım buraya. Getirdiler, açın bakayım orada ne yazılı. Bu mezheplerde bir kadın nikah tarafı olabiliyor mu? Olamaz. Nikah sözleşmesinde kadın taraf değildir. Peki bakire kızsa babası istediğiyle evlendirir. Ona sormaz bile. Getirin bakayım ayeti. Hiçbir ayeti böyle kırpmışlar. Hanefiler, bunlar bizim doğru bildiğimiz yanlışları da sistemimizde vardır. Bunu isteyen görebilir. O az önce okuduğum ayette kadına eş seçme hakkı verilen ayet. Tabii ki onu öldüreceksin ki kadını değersizleştirirsin. Yoksa yarın birisi okur sana gelir. O zaman sen de sus, sen anlamasın. Sen kimsin ki Kur'an'ı anlayasın? Anlaman için şu kadar ilim lazım. Hadi yürü. Git falan hocaya. Ondan sonra فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ Onlara engel çıkarmayın. Şimdi engel çıkarmayın sözü, hani ne diyor Allah? Maruf'a göre anlaşmışlarsa engel çıkarmayın. Mesela seçmiş olduğu eş zinakarsa buna asla müsaade edemezsiniz. Şimdi Hanefiler kadının kaçırılmasına da müsaade ediyorlar. Hanefiler alnına tabanca daya, kadına da erkeğe de evet desin, nikahı geçerli sayıyorlar. Peki bu engel çıkarmayın ayet onların işine yarar mı? O kısmı kesmişler. Felata, cümlenin başı yok. Engel çıkarmayın. En yenkihne ezvacehunne, eşleriyle nikahlanmaları. Arkasından izâ terâdav beynehumul maruf, marufa göre anlaşmışlarsa, marufa göre anlaşmışlarsa kısmı da yok. Anlaşmışlarsa kısmı olursa zorla kadın evlendirilebilir mi? Ya da erkek zorla evlendirilebilir mi? Sadece cümleyi başı kesik, sonu kesik ortadan tek kelimeyi, iki kelimeyi almışlar engenkâhne ezbâcı önüne. Bak burada şeyin fiilin faili kadın, o zaman kadın evlenmenin tarafı olur. Tamam olur ama şartları var. Hiçbir şartı görmüyoruz. Peki Şafii, Maliki ve Hanbeliler de aynı ayeti almışlar o medresedeki şeyde. Şimdi onlar da engenki başı sonu onların da işine yaramıyor. Çünkü engel çıkarmayın diyecekler. Yetkisi olmayan için bir engel çıkarmayın olur mu? Kızın zaten bakire ise evlenmeye yetkisi yok. Ne engel çıkaracaksın? Bakire değil de efendim dulmuş, onun da gene evlilikte taraf olma yetkisi yok. Ne engeli çıkaracağız? Onun için فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ kısmını onlar da فَلَا تَمْتَنِعُوا مِنْ تَزْوِيْجِهِنَّ diye değiştirmişler ayetin anlamını. Yani evlendirmekten geri durmayın. Birisi engel çıkarmayın, birisi beni karıştırma bu iş. Orada dedim şeylere, ya bak siz Arapça iyi bilirsiniz. Bu kelimeye bu mana verme imkanı var mı? Dedim, hepsi sustu. Bir genç orada dedi ki, ya öyle şey olur mu dedi. Birisi müteaddi, birisi lazım. Bu mümkün değil dedi falan. Tabii öbürler ses çıkarmadılar. Ondan sonra اِذَا تَرَادَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُفِ aralarında marufa göre anlaşırlarsa, ya ne demek kızın eş seçme hakkı olur mu? Onun için o kısım ondan da işine gelmemiş Hanefiler gibi. Ama bir tek şey kalmış, engenkihne ezvacehunne, eşleriyle nikahlanırlarsa, nikahın faili kadın. Kadın nikahın faili olur mu? Ona da ne demişler biliyor musunuz? Kadın nikahın konusu olduğu için Allah burada mecazen fail yapmıştır. Vay be! Ulan ayetin başını almadın, sonunu almadın, ortasına da yorum yaptın. Ulan sana Müslüman denir mi? Ondan sonra bir de hadisi delil getirmişler. Orada hadiste de Resulullah şöyle diyor. Hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa nikahı batıldır, batıldır, batıldır şu. Yani bir denetlenmesi lazım nikahın. Peki nikahlanma fiilinin failine kadın. Peki anlaşamazlarsa veliyle, gitti veliye ben şu adamın evlenmek istiyorum. Ben seni ona vermem. O zaman diyor ki yetkili makama gitsin. O adamın veliliği düşer diyor hadis. Ya dedim bak yetkili makamına gelecek kadın nikahın faili kadın. Hadiste de öyle. Beyler dedim bakın ben bu üç mezhepten de Allah'a sığınırım dedim. Aynı konuyu Medine'de 15 sene kadar önce İslam Üniversitesi'nde konuşuyoruz. Şey, üniversitede de hocaların evlerinde, üniversitede böyle şeylerden korkarlar tartışmaya. Böyle bir şeyde bir yazlık evdeyiz hocalarla beraber. Hocalardan birisi dedi ki ya Abdülaziz Bey dedi öyle diyorsun da yani küçük bir kız çocuğuna ben nasıl diyeceğim kızım sen bu adamla evlenmek ister misin? Ne anlar? Dedim kız çocuğun evlendirileceğini nereden çıkardınız? Bir sevindiler. Hakikaten. Çünkü o ana kadar dedikleri her şey yanlış çıktı. Şimdi senin hakkından geliriz dediler. Böyle bir rahatladılar. Ya çocuğun evlendirilmesi yok mu? Onlara dedim. Mezheplerde var da İslam'da yok dedim. Onlar da alışkındır benim bu tür sözlerime. Ondan sonra birisi dedi ki ne yani dedi Resulullah Ayşe validemiz 6 yaşında evlenmedi mi? Bak dedim orada. Abdüssamet meşhur hadisçileri. Bak dedim Ayşe validemiz evlenirken ki Fatih bu konuda bir makale yazmıştı. Kaç yaşında çıkarmıştın sen?
17-18 civarında.
En az 17-18 kararı kendisi vermiştir. Dedim ben sana Ayşe validemiz evlenirken o yaşta olmasının imkansızlığını ispatlarım ama şu anda vaktimiz çok daraldı. Fazla vaktimiz yok. Şimdi sen bu konuyu çok iyi bilirsin. Nerede evlendi dedim. Mekke'de. Peki evlenmeyle ilgili ayetler nerede indi? Medine'de. Peki Medine'de bir tane çocuk evliliği var mı dedim böyle. Yok dedi. daha ne? Ondan sonra şey yaptım. Dedim içinizde en iyi Arapçayı kim biliyor? Arap Dil Edebiyatı Dekanı'nı şey yaptı. Gel bakayım dedim buraya. Ondan sonra birkaç tane ayet gösterdim. Vakit iyice daralıyor. Ondan sonra adam böyle yaptı. Bu ne ya dedi. Kalktı ayağa. Bu ne ya? Hani önce şunu sordum. Dedim ki peki evlenme yaşıyla ilgili ayet var mı? Yok dediler. Hangi ayet? Nisa suresinin 6. ayetini bir okur musun dedim. Vebtelül yetâme hattâ idâ beleûn nikâh diyor Allah. Yetim çocukları nikah çağına ulaşıncaya kadar denemeden geçir. Nikah çağı ne demektir? Aa varmış ya dediler. Ulan biz bu ayeti hep okuyoruz, talebeler okutuyoruz, radyoda, televizyonda okuyoruz ama hiç düşünmemiştik bu şekilde. Peki dedim, Arapçayı en iyi bileniniz kim? Neyse geldi. Birkaç ayet okuttum, tabii yüksek sesle. Adam da okudu, hepsi de dinliyor. Böyle korktu. Bu ne yahu dedi, bu ne? Böyle şey mi olur? Ulan dedi, buluğa da yetmiyormuş, reşit olmak lazımmış evlenmek için. Sonra en büyükleri kalktı ki çok yetkili bir makamdaydı. Yahu dedi Abdülaziz Bey dedi. Her şey çok açık. Bu din bu hale nasıl gelmiş dedi. Dedim onu da siz araştırın dedim ya. Şimdi bakın bugün şu o birinci şeyi koyar mısınız resmi? Daha yeni bak bu Medine'de anlattığımız şey. Şimdi şu kitaba bakın. Mecmu'l Fıkhil İslami'nin yayınladığı kitaptır. 2018. Çocukların evlendirilmesi caizdir. Sadece evlendirmek değil, gerdek de var biliyor musunuz işin içinde? Hiçbir delilleri yoktur. Hadi buyurun işte İslam alemi. Daha yeni. Bizden de üye var orada. Niye burada çıktığınız zaman bağırıp çağırıyorsunuz da orada sesinizi çıkarmıyorsunuz? Samimiyet yok. Batıya hava atmak var. Başka bir şey yok. Şimdi sonuçlar tabii konu çok fazla uzuyor. Neticeye gelelim. Bir kere bizde iki numaralı şeyi koyun. İşte bu kitapla ben size şey yapmıştım. Avrupalılarla işbirliği yapan, Roma ve Yunanlarla işbirliği yapan, kendini Müslüman gösteren münafık alimler. İnşallah onlarla ilgili daha ayrıntılı şey yapabiliriz. Okey, adını duyduğunuz zaman yok canım falan efendi hazretlerine iftira ediyorsun dersiniz de ismini de söylemiyorum. Şimdi evet. Şimdi İstanbul Sözleşmesi diye bir sözleşme yapıldı. Zamanındaki Abbasiler zamanında yapılan bu din tahribatında nasıl kadın değersizleştirildiyse bu İstanbul Sözleşmesi'nde 2011 mi? 2007. Heh, tamam 2007. Ben göremiyorum da siz görürsünüz orada. 2007 tarihli İstanbul Sözleşmesi'nde aile tamamen bitirildi. Bu defa da erkek değersizleştirildi. Zaten 1926'da Batı'dan alınan o medeni kanun denen şeyde boşama konusunda yetki mahkemeye verildi. Yahu kardeşim, hakim benim ailemle ilgili nasıl karar verebilecek? Şeriatta evlenmek de çok kolaydır. Ama bugün evlenmenin önünde büyük zorluklar var. Çünkü millet para kazanacak. Gelinlik. Ne demek gelinlik ya? 2 saat yiyecek dünyanın parası. Efendim, düğün salonu. Ne düğün salonu ya? Ne düğün salonu? Ben birkaç kere anlattım. Benim bir tane halam var. Ailenin en küçük kızı. Rahmetli babam da ailenin en büyüğü. Geldiler, halamı istediler. Ben daha küçük bir çocuğum. Tabii hakikaten isteyen tarafta çok temiz insanlar, tanıdığımız insanlar zaten. Tamam verdim dedi. Kızım da istiyor. Bir kere mesela bizim köyümüzde ben bir kızın, bir kadının istemediği birisiyle evlendirildiğini hiç duymadım. Zaten hiç kimse böyle bir şeye, yani duysalar gülerler ya böyle saçmalık mı olur derler. Yani tamam, istiyor musun kızım? İstiyorum, tamam ben verdim. Dediler ki peki ne zaman düğün yapacağız? Ulan dedi ben verdim ya. Aha şimdi alın götürün dedi. bunu bana niye soruyorsunuz dedi ya. Hazırsanız şimdi alın götürün dedi. İşin esası budur. Ha, o zaman götürelim. Hadi şöyle bir ikram yapalım. Orada olanlara milleti çağırıp da milleti rahatsız etmeye gerek yok. Bir de takım merasimi şu bu falan filan gerek yok. Yok o bize şunu getirmiş de ben şunu götüreceğim de bir de bir yarışa girmenin şey lüzum yok. Dedi ki ne zaman hazır olursanız o zaman gelin götürün dedi. Eskiden böyleydi. Resulullah zamanında da böyleydi. Biz bir kere aslımıza dönelim. Evlenmek çok kolay. Boşanmak kolay. Kimsenin kararına gerek yok. Kolay ama o bekleme süresi içinde aynı evi paylaşıyorsunuz. O süre içerisinde Allah öyle bir psikolojik şart ortaya koyuyor ki eğer devam ettirme ihtimali varsa mutlaka bir elektrik ortaya çıkacak. Zaten Müslümanlar da araya girer. Şahitler tespit edildiği için herkesin haberi olur. Kadının boşama hakkı tamamen kendine ait yetkidir. Ne ailesi karışabilir ne bir başkası. Son karar kendinindir. O da evlenirken eşinden mehir alır. Aldığı mehri boşandığı sırada eşi boşarsa 5 kuruş veremez. Ama kendi boşayacaksa duruma göre ya tamamını ya bir kısmını onun için araya hakemler girer falan. O bizim sistemimizde ayrıntılı bir şekilde var orada okursunuz. Yani erkeğin boşanması da kolaydır kadının boşanması da. Boşandıktan sonra tekrar ben tamam gene imkanı var. En fazla erkek boşarsa 3 kere de biter bu iş. Daha sonra başkasıyla evlenmedikçe şey yapmaz. Yani değerini kadının değerini bir demiş olur. Kadının boşanmasında bir sınırlama yok, sayı sınırlaması yok. Her ikisi de çok kolay. Ondan sonra bir de maalesef biz olmaktan zaten asırlar önce çıktığımız için bugün tutuluyor efendim çocuk evlilikleri kaç yaşında buluğa ermiş. Ya Allah'ın çocuk demediğine sen hangi hakla çocuk diyorsun? Buluğa ermişse, reşitse evlenebilir. Bitti. Evleniyorlar. Yok efendim çocukmuş gibi atıyorsunuz çocuğu hapse. Çoluk çocuk dışarıda kalıyor. Ya kusura bakmayın. Yani artık ne olduğunuza karar verin. Ne oluyor bu? Avrupa Sözleşmesi'ymiş, İstanbul Sözleşmesi. Böyle saçmalıklar olmaz. Artık yeter. Bana diyorlar niye kızıyorsun? Ya buna kızılmaz da neye kızılır? Ya artık Allah'ın emirlerine gelelim ya. Ya dünyaya örnek olacak olan biziz. Avrupa'dan biz örnek alamayız. Rusya'dan örnek alamayız. Efendim geçmiş şeyler şey yapmışlar zaten bu dini tamamen bozmuşlar. Yaşanmaz hale getirmişler. Artık onların hesabını soralım. Artık Allah'ın dini olsun. Menfaatlerimize göre değil, Allah'ın emirlerine göre hareket edelim. Menfaatlerimize göre hareket edersek menfaatlerimiz hiçbir zaman bitmez. Hiçbir zaman Allah'ın emirlerine sıra gelmez. Bunu çok iyi bilelim. Allah'ın vereceği gücü kuvvetli hiç kimse vermez. Bunu da unutmayalım. Allah yardımcımız olsun. Tekrar Müslüman olmaya ihtiyacımız var. Topyekün, tüm İslam alemi olarak. Bakın batıya karşı konuşuyorlar, çocuk evliliği yoktur ha. Peki ne oldu? Sen daha yeni çıkarmışsın onu, Mecmu'l Fıkıh İslam'ı çıkarmışsın, İslam Fıkıh Akademisi. Varmış. Allah'tan korkmuyor, hangi ayette var, hangi hadiste var, nerede var? Uydurursunuz tabii, ne var ki? 2 dakikada uydurursunuz. Ayşe validemizi 6 yaşına indirirsiniz. Nasıl olsa sizin keyfinize göre. Ondan sonra da millete siz anlamazsınız dersiniz. E tabi adam senin karşına ayette geldiği zaman sesini çıkaramayacağı için yapacağın tek şey sus dinsiz demek olur. Başka bir şey olmaz. Kendi sapıklığını gizlemek için millete dinsiz derler. Allah yardımcımız olsun. Şimdi burada size bir müjde vermek istiyorum. 1993'te şey vardı. Bizim bir radyo kurmuştuk burada Süleymaniye FM diye. Tabii orada bizi çok seven dostlarımız sayesinde şeyi yürütemedik. Radyoyu Çünkü o kadar oyunlar oynadılar ki, bir kere seni hiç unutmuyorum, verici istasyonun kablo giriyor, çıkıyor, o duvarın içerisinde kabloyu kesmişler. O kadar araştırıyorlar, hatayı bulamıyorlar. Sonra Allah'tan da bir duvar yıkıldı da gördük. Şimdi Cenab-ı Hak çok iyi bir zat, tanınmış bir zat olduğu için, bilmiyorum isminin söylenmesi istemeyebilir diye söylemiyorum. Allah razı olsun, kendi radyosunu bize lütfetti. 102.6. Dünden beri değil mi? Dünden beri deneme yayınlarına başladı. Radyo Fıtrat diye, işte ekranınızda görüyorsunuz. Radyo Fıtrat diye, yani Fıtrat Radyo diye deneme yayınlarına başladı. İnşallah yani artık şeylerinizde, otomobillerinizde bunu rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Bir de şu bizim Kitap ve Hikmet dergimizin 23. sayısı da çıktı. Daha çok ekonomi ağırlıklı olan, ekonomi ağırlıklı olan sayıdır. Bunu da size duyurmuş olalım. Allah'a şükür yani şeyler biliyorsunuz zaten dolu doludur. Son derece önemli yazılar vardır içerisinde. Evet, inşallah Müslümanlar kendilerine gelirler. Allah'ın kitabına ve sünnete gelirler. Bu işi gerçek anlamda Allah'ın dinine şey yaparız. İşte bugün mesela maalesef Diyanet, şimdiye kadar yatsı namazını kılamıyorduk. Şimdi sabah namazını kılamaz hale getirdi. Bu sabah dedim ki şu çevrede bir camileri bir dolaşayım. Dolaştım, baktım hepsi teheccüd namazını kılmış, kapatmış. Ya bakın, Diyanet'in elinde ne bir dayandığı ne bir ayet var, ne bir hadis var, ne bir hani mezhep imamının görüşü var, ne bir astronomik, hiçbir şey yok. Sıfıra sıfır elde var, sıfır. Sıfır. Ama tek dayandığı devlet var. Devlet gücünü istismar ederek millete yatsıyı vaktinin dışında, sabah namazını da vaktinin dışında kıldırarak milyonlarca insanın her gün günahını üstleniyor. Bu dinin nasıl bozulduğunu buradan iyice öğrenin. Onlara sürekli uyarı yapıyorum. Efendim biz diyanetsiz. Öyle mi? Sen ilahsın yani, öyle mi? Bu kadar ağır hakaretler ediyorum. Bu kendini ilah görmekten başka bir şey değildir. Sen diyanetsen seni kendini ilah yapmak için kurmadılar. Bu insanlara doğru dini uygulasasın, öğretesin diye kurdular. Ama böyle maalesef. Allah yardımcımız olsun, Allah rızasından ayırmasın.